Ayrım 9, sayfa 74. Ertesi gün kamp için gerekli olan şeyleri almak üzere arabayla kente indiler. Giymeye yarayan herhangi bir şeyin satın alınması Lo'ya ilaç gibi geliyordu. Akşam yemeğinde gene her zamanki alaycılığını takınmıştı. Yemek biter bitmez odasına çekildi. Q. Kampındaki yağmurlu günlerde okumak üzere biriktirdiği çizgi romanlara daldı. Perşembe günü gelip çattığında öylesine didik didik okumuştu ki hepsini, hiçbirini yanına almadı. Ben de inime çekildim, mektup yazdım. Yeni planım deniz kenarında bir yere gitmek, sonra okullar açılında Hayes'lerin evindeki varoluşumu yeniden sürdürmekti. O çocuk olmadan yaşamayacağımı anlamıştım artık. Cuma günü yine alışverişe çıktılar. Evde yoklarken kamp müdüresi ararsa telefona cevap vermem istendi. Müdüre aradı da bir ay sonra telefondaki tatlı sohbetimizi hatırlama fırsatı bulacaktık. O cuma akşam yemeğini odasında yedi Lo. Annesiyle gündelik kavgalarından birini etmiş ve daha önceki kavgalarda da olduğu gibi ağlamaktan şişmiş gözlerini görmemi istememişti. Cildi doya doya ağladıktan sonra allak bullak olan, kızaran ve dehşetengiz biçimde çekicilik kazanan o nazlı ciltlerden biriydi. Benim özel estetik anlayışım konusunda edindiği yanlış kanıları esef ediyordum. Çünkü o Botticelli pembesine, ağzının üzerindeki ağlamaktan kızarmış buruna, o ıslak, kıvır kıvır kirpiklere bayılırım ben. Tabii bu utangaçlık mızmızlığı yüzünden çok defalar onu kollarımın arasına alıp avuturmuş gibi yapma fırsatını da kaçırmışımdır. Ne var ki sandığımdan farklıymış durum. Karanlıkta verandada otururken sert bir esinti kırmızı mumları söndürmüştü. Ace kötü kötü gülerek Doğa'ya sevgili Humbert'in de kamp fikrini tamamıyla benimsediğini söylediğini bildirdi. Şimdi de, diye ekledi Hayes, sinir krizi geçiriyor. Sözde ikimiz bir olup ondan kurtulmak istiyormuşuz. Aslında bugün bana zorla aldırdığı gereğinden fazla cicili bicili iç çamaşırlarını götürüp daha sade bir şeyler alacağımızı söylediğim için oldu bütün bunlar. Biliyor musunuz, kendisini bir yıldız adayı sanıyor. Benim gözümde ise sağlıklı, gürbüz ama oldukça sıradan bir kız çocuğu o kadar. Sanırım sorunun temelinde yatan bu. Çarşamba günü Lo'yu bir iki saniye için de olsa bir köşeye sıkıştırmayı başardım. Sandıkta üzerinde uzun kollu bir atlet fanila ve yeşil lekeli beyaz şortuyla sandık karıştırıyordu. Dostça ve gırgır olmasına çalışarak bir şeyler gevredimse de suratıma bile bakmadan homurdanmakla yetindi. Umutsuzluktan ufak olan Humbert, avutmak ister gibi kızın kuyruk sokumuna şöyle bir iki kere dokunduysa da o merhum Mr. Hayes'in ayakkabı kalıplarından birini kaptığı gibi hem de oldukça can acıtacak biçimde Humbert'e vurdu. Abartılmış can acısı numaralarıyla kolumu ovuşturarak merdivenlerden aşağı yollanırken alçak dedi arkamdan. Humla ve annesiyle yemek yeme lütfunda bulunmadı. Bunun yerine saçlarını yıkadı, saçma sapan kitaplarıyla yatağa yollandı. Perşembe günü de Mrs. Hayes sessiz sedasız arabayla kampa götürdü onu. Benden çok daha usta yazarların da dediği gibi gerisini okuyucuya bırakıyorum. Aslına bakılırsa bütün bu hayallerin kıçına rahatlıkla tekmeyi basabilirdim. Lolita'ya sonsuza kadar koşuluyla aşık olduğumu biliyordum. Ama onun sonsuza kadar Lolita kalmayacağını da biliyordum. 1 Şubat'ta 13 yaşına basacaktı. 2-3 yıl içinde su periciliği olmaktan çıkacak. Önce genç kız, sonra da korkuncu, liseli genç kız olacaktı. Sonsuza kadar nitelemesi sadece benim tutkumu, benim kanıma, iliğime yansıyan sonsuz Lolita'yı anlatmaktan öteye geçmiyordu. Daha kalçaları bile belirmemiş, benim şu anda dokunduğum, kokladığım, işittiğim, gördüğüm, tiz sesli, şakakları bukleli, perçemli, ensesi kıvırcıklı, dalga dalga kumral saçlı, yapış yapış terli enseli, ağzından iğrenç, süper, fıstık, canavar, dalıp çıkmak gibi sözcükleri eksik etmeyen Lolita, benim Lolitam, zavallı Ozan'ın, zavallı Katullus'un seni sonsuza kadar kaydıyla yitirecekti. Hal böyleyse 2 ay boyunca onu görmemeyi nasıl düşünebilir, yaz geceleri uykusuz kalmaya nasıl katlanabilirdim? Şunun sırasında 2 yıl ya sürecek ya sürmeyecek olan su pericikliği döneminden iki koskoca ayı nasıl çekip alabilirdim? Yoksa asık suratlı eski moda bir ihtiyar kız kılığına girip Q kampının yakınlarına çadır mı kursaydım? Belki de güneşte kızarmış yaprak tenli su pericikleri kıkırdayarak "Haydi şu kalın sesli göçmen kızcağızı da alalım aramıza" derler. Utangaç utangaç gülümseyen zavallı, koca ayaklı Berthe'yi alır, ocak başına götürürlerdi. Berthe, doları Seyiz'in ranzasında yatsın, ne olur. Boşuna çorak düşler. 2 aylık güzellik, 2 aylık sevecenlik sonsuza kadar yok edilecekti. Benim ise elimden hiç ama hiçbir şey gelmiyordu. Ne var ki o perşembe gününün meşe palamudundan kadehliğinde bir damla da olsa bal varmış meğer. Hayes, Lolita'yı sabah erkenden arabayla kampa götürecekti. Kulağıma çalınan çeşitli yola koyulma sesleri üzerine yataktan fırladım. Gittim pencereden sarkarak aşağıya baktım. Kavaklar altında arabanın motoru pat pat atıyor, kaldırımda Louis elini gözlerine siper etmiş, sanki yeni doğmaya başlayan sabah güneşinin içinde kaybolup gitmişler gibi yolcuların ardından bakıyordu. Louis'in bu yola çıkma konusunda pek erken davrandığı görülecekti. Acele et diye bağırdı Hayes. Yarı yarıya arabanın içine girmiş, kapıyı çekip cama indirecek, sonra da Louis ile kavaklara el sallamak üzere olan bu son ikisini bir daha hiç görmeyecekti. Lolita'm kaderin ilerleyişini durdurdu. Başını kaldırıp yukarıya baktı ve yıldırım gibi geriye dönüp eve daldı. Hayes öfkeyle bağırıyordu arkasından. Bir dakikaya geçmişe geçmemişti ki canımın içinin koşarak merdivenleri çıktığını duydum. Kalbim göğsüme sığmaz olmuştu. Öyle ki bir an için patlayacağını sandım. Pijamamın altını yukarı çektim, deli gibi kapıyı açtım. Aynı anda Lolita, pazar elbisesi içinde ayaklarını yere vura vura soluk soluğa içeri daldı. Ve işte kollarımdaydı. El değmemiş ağzı, esmer erkek çenelerimin vahşi baskısı altında eriyordu. Tir tir titriyordu sevgilim. Saniye geçmedi ki, cap canlıydı, ırzına falan geçilmemişti. Paldır küldür merdivenlere indiğini duydum. Kaderin ilerleyişi durdurulamazdı. Sarı tüylü bacak içeriye çekildi, araba kapısı gürültüyle kapandı, açıldı, tekrar kapandı. Canavar direksiyonunda şoför reis, kırmızı kauçuktan dudakları, duyulmayan sözcüklerin kızgınlığıyla kıpırdanarak sevgilimi kaptığı gibi kaçırırken, ne onlar ne de Louis, karşıdaki kötürüm hanımın titrek ama ahenkli bir el sallayışla sarmaşıklı verandadan onları uğurladığını göremediler. Avuçlarım hala Lolita'nın fil dişi beyazlığıyla, ergenlik öncesi kıvrımlı sırtının, kollarımda tutarken sıvazladığım ince elbisesinin üzerinden ellediğim teninin verdiği kaygan, fil dişi pürüzsüzlüğündeki heyecanın temasıyla doluydu. Altı üstüne gelmiş odasına daldım. Dolabın kapağını açtığım gibi yüzüm onun tenine değmiş, buruşuk elbise yığınına gömdüm. Hele pembe bir kumaş vardı ki, eski püskü, yırtıktı, dikiş yerlerine ekşi bir koku sinmişti. Aldım onu, içine Humbert'in kocaman delik deşik yüreğini sardım. İçimde gitgide yükselen bir kargaşa kabarıyor, taşıyordu. Ama hizmetçinin merdivenin oradan usulca beni çağıran kadife sesini duyunca bu eşyaları oracağa bırakıp kendime aceleyle çekidüzen vermem gerekti. Bana verilecek bir mesajı olduğunu söylüyordu. Mekanik teşekkür sözcüklerini nazik bir şeydeyle geçiştiren Louis, titreyen ellerime pulsuz, garip denecek kadar temiz görünüşlü bir zarf tutuşturdu. "Bu bir itiraftır. Seni seviyorum." diye başlıyordu mektup. Bir an aklım karıştı. Bu delice karalanmış el yazısını bir kız çocuğunun el yazısı sandım. Geçen pazar kilisede, ne kötüsün, yeni yaptırdığımız renkli camları görmeye gelmedin. Evet, daha geçen pazar hayatım, Tanrı'dan bana bir çözüm yolu göstermesini istedim. Şu anda yaptığımı yapmamı söyledi. Başka yol kalmadı, anlıyor musun? Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Tutku dolu, yalnız bir kadınım. Ben, sen ise hayatımın biricik aşkısın. Hayatım, hayatım benim. Monşer, monşer, monsör, artık bu mektuba başlamış bulunuyorsunuz. Artık her şeyi biliyorsunuz. Öyleyse lütfen bir an önce eşyalarınızı toplayıp evi terk eder misiniz? Ev sahibinizin emri bu. Kiracımı çıkarıyorum. Def ediyorum. Git. Defol. Departez. Eğer gidişte de dönüşte de 80'den aşağı hız yapmazsam, başıma da bir kaza gelmezse, öğle yemeğine doğru eve dönmüş olacağım. Hoş, kaza yapsam da ne fark eder senin için? Seni evde bulmak istemiyorum. Yalvarırım. Yalvarırım bir an önce çık git. Şimdi git. Bu saçma sapan notu bile okumadan git. Git. Aydo. Her şey apaçık ortada Sherry. Tabii senin gözünde hiç ama hiç değerim olmadığını biliyorum. Evet, benimle konuşmaktan, beni alaya almaktan hoşlanıyorsun. Şirin yuvamıza, okuduğum kitaplara, sevimli bahçemize, hatta lojumun gürültüsüne, patırtısına bile alıştım. Ama ben senin için bir hiçim. Doğru değil mi? Doğru. Senin için bir hiçim. Koca bir hiç. Ama eğer itirafımı okuduktan sonra o anlaşılmaz romantik Avrupalılığınla mektubumda söylediklerimden yararlanmaya, benimle flört etmeye kalkışacaksan, bilmiş ol benim için bir katilden, kaçırdığı çocukların ırzına geçen bir çocuk hırsızından farkın kalmayacak. İşte böyle Sherry. Eğer kalmaya karar verdinse, eğer seni evde bulacaksam, evde olmayacaksın biliyorum. Bu mektubu yazma cesareti de bunun için buluyorum ya kendimde. Kalman benim için sadece tek bir anlam taşıyacaktır. Sen de benim seni arzuladığım kadar arzuluyorsun. Bir ömür boyu kocam olmak, hayatını da sonsuza kadar benim hayatımla birleştirmek ve küçük yavruma babalık etmek istiyorsun demek ki. Bırak biraz daha söyleyeyim. İçim dökeyim hayatım. Biliyorum bu mektubu parça parça ettin. Okunmaz hale gelen parçalarını tuvaletin girdabına fırlattın, attın bile. Hayatım, canımın içi. Montres, bu mucizeli Temmuz ayı boyunca nasıl da bir aşk evreni kurdum kendi kendime. Konuşkan olmadığını, herkese kolay açılamadığını, ne kadar İngiliz olduğunu çok iyi biliyorum. Benim gibi bir Amerikalı kızın ataklığı, eski dünya çekingenliğine, etikette verdiğin öneme ters düşecektir belki. En güçlü duygularını bile saklayan sen, örselenmiş kalbimin kapılarını sana ardına kadar açtığım için utanmaz bir küçük budala sanacaksın beni. Geçmiş yıllarda çok hayal kırıklığına uğradım. Mr. Ace harika bir eş, pırıl pırıl bir insandı. Ama ne yazık ki benden 20 yaş büyüktü. Neyse, geçmiş dedikodusu yapmayı bırakalım. Canımın içi, eğer isteğimi reddedip gene de bu mektubu gözyaşlarıyla dolu sonuna kadar okudunsa merakın iyice giderilmiş olmalı. Neyse, önemli değil. Yok et bu mektubu ve git. Anahtarı odandaki masanın üzerine bırakmayı unutma. Bir kağıt parçasını adresinde yaz ki sana bu ayın kirasından borcum olan 12 doları postayla yollayabileyim. Elveda sevgilim. Tanrı'ya dua et benim için. Dua etmek nedir biliyorsan eğer. C.H. Yukarıya aktardıklarım, mektuptan aklımda kalanlar, üstelik mektuptan aklımda kalanlara da o korkunç Fransızca da dahil olmak üzere sözcü sözcüğünü hatırlıyor değilim. Mektubun aslı yukarıdakinin en az iki katı uzunluktaydı. İlk okuduğumda neredeyse okumadan atladım diyebileceğim, Lolita'nın o 4 yaşındayken ölen 2 yaşındaki erkek kardeşiyle ilgili, yaşasa onu benim de çok seveceğimden kuşkusu yokmuş falan filan, şairane bölümü aktarmadım. Durun bakayım, bu konuda söylenecek başka bir şey var mı? Ha evet, tuvaletin girdabı. Sonuçta mektup gerçekten de orayı boyladı. Tamlaması benim kendi alaycı üslubumun parçası olabilir. Charlotte'un gerçekte mektubu özel bir ateşe yakıp küllerini savurmamı istemiş olacağından eminim. İlk önce şöyle bir irkildim. Yüz geri edip kaçmaya hazırlanıyordum ki bir sonraki tepkim omuzuma dokunan sakin bir dosya gibi acele etmememi fısıldadı. Acele etmedim. Baş dönmem geçtiğinde kendimi gene onun odasında buldum. Yatağın üzerindeki duvara popüler bir şarkıcının faraş gibi açılmış ağzıyla bir sinema yıldızının boyalı kirpikleri arasına süslü magazinlerin birbirinden yırtılma tam sayfa bir ilan asılmıştı. Resimde mavi İrlandalı gözlerinin suyu çekilmiş bakışlarını seyirciye dikmiş koyu renk saçlı genç bir yavuklu görülüyordu. Adamın filancanın imzasını taşıyan bir elbise giymiş, falanca mağazanın ürünü olan kayık genişliğinde bir tepsi üzerinde bir yerlere iki kişilik kahvaltı götürüyordu. Resmin altındaki alıntıya göre gönüller Fatih'iydi bu adam. Bütünüyle fethedilmiş görünen bir hanımefendi, resimde yüzü gözükmüyordu. Yastıklara dayadığı dirseğinin üzerinde doğrulmuş, tepsiyi bizimkinden almaya hazırlanıyordu. Yatak arkadaşının tepsiyi onun dizlerine koyup, sonra da üstündekileri döküp saçmadan nasıl hanımın yanına uzanacağı merak konusuydu doğrusu. L, solgun denizli sevgiliye doğru şakacı bir ok çizmiş, altına da büyük harflerle H.H. yazmıştı. Gerçekten de aradaki birkaç yıllık yaş farkına rağmen benzerlik şaşırtıcıydı. Bunun altına gelen yerde gene bir resim, gene renkli bir ilan vardı. Seçkin görünüşlü bir oyun yazarı ağırbaşlı bir tavırla Drom marka sigara içiyordu. İlana bakılırsa o hep Drom içerdi. Bundaki benzerlik pek fazla değildi. Resmin altındaysa Law'nun üstü çizgi romanlarla dolup taşan bakire yatağı duruyordu. Yatağın boyası yer yer çatlamış, beyazın üzerinde kara, az çok yuvarlak izler belirmişti. Louise'in evde olmadığına emin olduktan sonra Law'nun yatağına girdim. Mektubu yeniden okudum. Saygıdeğer jüri üyeleri, söz konusu meseleye ilişkin bazı düşüncelerin bir deyim uydurmama izin verilirse şöyle ara sıra aklımdan süzülüp geçmediklerini söylersem yalan olur. Aklım bu düşünceleri mantıki biçimlere sokarak bir kenara ayırmış ya da belli somut durumlara koşut olarak kavramış değildi. Ama tekrar ediyorum, düşüncemin belirsizliğinde, aklımın karanlığında bir deyim daha uydurmak gerekirse olasılıklarla oynayamadım diyemem. Zaman zaman şu dünyada kim kimsesi kalmamış bir dulla, diyelim ki Charlotte Hayes, sadece küçük kızını, Lola, Lolita, arzularımı alet etme düşüncesiyle evlenme kararını şöyle senin kanlılıkla aklımdan geçirdiğim olmuştur. Humbert benim bildiğim Humbert Seher. İşkencecilerimi açıkça söyleyeyim. Charlotte'un mercan dudaklarına, bronz ışıltılı kumral saçlarına, tehlikeli biçimde açık göğsüne, belki bir iki kere şöyle değer biçercesine göz atmış, makul biçimde hayalini bile kurmuşumdur. Hayır, yok. İşkence altında yapılmış itiraflar bunlar. Kendi hayalimde uğradığım işkenceler söz konusu burada. Ama böylesi daha da korkunç. İsterseniz konudan ayrılıp gece yarıları çocukluğumu yeniden gözden geçirdiğimde sıkı esaslı bir işkence, nasıl da acıya aşina bir dahadan çıkmıştır bu söz. Travma, travmatik ya da dar ağacı kerestesi gibi tüyler ürperten esrarengiz, sinsi sözcükleri nasıl yeniden bulduğumu, sonra nasıl, ne karabasanlı geceler geçirdiğimi de anlatabilirim size. Ama hikayem zaten yeterince tutarsız. Bir süre sonra mektubu yok edip odama gittim. Olanı biteni zihnimde evire çevire mor röpteşamlarımı geçirdim sırtıma. Saçlarımı karıştırarak kenetlenmiş dişlerimin arasından inlemeye koyuldum. Tam bu sırada suratıma birdenbire Dostoyevski sırıtışı, dudaklarımı büzerek bulduğum bir sırıtış, uzak, korkunç bir güneş gibi indi kaldı. Bu yeni apaçık koşullar altında annesinin sevgilisinin Lolita'yı adayabileceği tasasız okşayışları düşündüm. Her gün günde 3 kere göğsüme bastırabilecektim onu. Bütün derdi tasayı unutacak, sağlıklı bir adam olacaktım. Seni yavrucuğum sakına sakına dizlerine oturtacak baban ve o gül goncası yanaklarına bir öpücük konduracak. Seni kitap kurdu Humbert. Sonra mümkün olan en büyük dikkatle deyim yerindeyse aklımın ucuna basa basa bir eş adayı olarak Charlotte'u canlandırdım kafamda. Tanrım, işte o. Şekersiz kahvaltı tepsisini getiriyor. Tepsinin üzerinde de büyük bir tutumluluk örneği göstererek ikiye böldüğü Greyfurt. Çiğ ışığı gözleri kör eden lambanın altında ecel terleri döken, terli polislerin ayakları altında çiğnenip suratına tükürülen Humbert'in vicdanını ters yüz edip astarını da dibinden yırtarak bir açıklamada bulunması ne laf ama gerekiyor şimdi. Zavallı Charlotte'la Sherry'sine 5 tane cıva biktolit tableti atmak ya da buna benzer kanlı, tehlikeli ve bayağı bir numaraya kalkışmak yoluyla saf dışı etmek için eğlenecek değildim. Ama buna çok yakın, ilaç dozları ile ilgili bir düşünce beynimin gölgeliğinde çın çın çınlıyordu. Neden zaten çoktan tadına varmış bulunduğum üstü örtülü, ürkek okşamalarla sınırlayacaktım kendimi. Gözümün önünde bin türlü cinsel mutluluk hayali gidip geliyor, gülücükler yağdırıyordu bana. Hem kıza hem de anasına etkili bir uyku ilacı verip gece boyunca en ufak bir tehlike atılmaksızın küçüğü okşamayı düşünüyordum. Evi Charlotte'un homultusu tutmuşken, Lolita uykusunda belli belirsiz soluk alan bir küçük kız resmi kadar kıpırtısız olacaktı. Yemin ederim anne, gene elini bile sürmedi bana. Ya, yalan söylüyorsun Dolores Hayes. Ya da kötü bir diş gördün. Yo, o kadar da uzun boylu değil Humbert. İşte böyle, kötü dişçini Humbert planlar düşler kuruyordu. Arzuyla kararlılığın kızıl güneşi, dünyanın tadı da bu ikisiyle çıkar zaten, ufukta yüksele dursun, Bir dizi balkona kurulmuş, bir dizi kibar yosma, ellerinde şıkır şıkır kadehleri geçmiş, gelecek bütün aşk gecelerini mutluluğu şerefine kaldırıyorlardı. Sonra mecazi anlamda söylüyorum, o kadehleri tuzla buz ettiğim gibi bu hayaller sarhoş etmişti bile beni. Yumuşak başlığımdan bile kuşkuya düşüyordum ara sıra. Koca Hayes'in gözünü korkutacak, yok yok bu aşırı kaçtı, gözünü boyayacak, beni küçük Hayes ile baş başa bırakmasını sağlayacaktım. Ona kitabına uydurup gözdağı verecek, tombul güvercinime beni yasal üvey kızımla oynaşmaktan alıkoymaya kalkışırsa kendisini nasıl yüzüstü bırakıvereceğimi anlatacaktım. Tek sözcükle özetlemek gerekirse önümde böylesine çeşitli, uçsuz bucaksız yollar açan, böylesine bulunmaz bir fırsat karşısında kendimi Kızıldeniz'in oralardaki elma bahçesinde bulan Adem gibi çaresiz hissediyordum. Şu önemli noktayı da not ediverim bir kenara. Sanatçı yanım, beyefendi yanıma baskın çıkmıştı. Bu anıları yazarken üslubumu Mrs. Hayes'in benim için sadece bir engel oluşturduğu günlerde yazdığım günlüğün üslubuna uydurmak için nasıl uğraştığımı bilemezsiniz. O günlük yok artık. Ne var ki o günlüğün vurgularını sürdürmek şu anda bana ne kadar sahte, acımasız gelirse gelsin, bunu sanatçılık görevi biliyorum. Allah'tan hikayenin öyle bir noktasına geldim ki en azından geriye dönüp baktığımda bir gerçeklik duygusu kalsın diye zavallı Charlotte'e hakaret etmeyi bir kenara bırakabilirim artık. Onu keskin dönemeçli otoyollarda bir iki saat daha heyecan çekmekten kurtarmak ve birbirinden çok farklı hayallerimizi darmadağın edecek bir kazaya neden olmamak için zavallı Charlotte'u telefonla kamptan aramak gibi sonsuz bir çabaya girişmiştim. Bir saat önce çıkmıştı. Onun yerine Lou'yu çağırttım. Kaderinize getirmenin verdiği hazla dolup taşıyor, titriyordum. Annesiyle evleneceğimi bildirdim. Söylediğim iki kere inanamam gerekti. Çünkü karşı tarafta dikkatini bana vermesini engelleyen bir şeyler oluyordu. "Uh, müthiş haber bu," dedi gülerek. "Düğün ne zaman?" "Dur bir dakika, burada bir köpek yavrusu var. Köpek yavrusu çorabımı aldı, kaçıyor." "Hey dinle," dedi ve kampta eğleneceğini sandığını ekledi. Telefonu kapattığımda o kampta geçirdiği 1-2 saatin küçük Lolita'ya yakışıklı Humbert unutturmaya yetecek yeni izlenimler kazandırdığını anlamış bulunuyordum. Ama ne önemi vardı artık? Düğünün üzerinden uygun bir süre geçer geçmez ona yeniden kavuşacaktım. Şairin dediği gibi gelinin mezarı üzerinde daha solmadan portakal çiçekleri. Ama şair değilim ben. Her şeyi en yansız biçimde kağıda dökmekten başka düşüncem yok. Louis gittikten sonra buzdolabına bir göz attım. Dolap tam takırdı. Kente yenip mümkün olan en besleyici yiyeceklerden satın aldım. Ayrıca iyi kalite bir likör ve 2-3 çeşit vitamin hapı da aldım. Bu yarıcıların doğal yeteneklerimin de yardımıyla ne kadar güçlü ve sabırsız bir ateşli erkek olduğumu kanıtlamak gerektiğinde baş gösterebilecek her türlü aksiliğin önüne geçebilmeyi umuyordum. Becerikli Humbert, Charlotte'u tekrar tekrar o erkeklere özgü hayal gücünün baş kahramanı yapmaya çalışıyordu. Bakımlı kadındı, vücudu güzeldi. Bunları açıkça söylemek gerekir. Sonra bir bakıma Lolita'nın büyümüş haliydi. Ergeniş kalçalarını, tokaç dizlerini, koca memelerini, kızarık kalın derili, kalın diyorsam ipeğe bala kıyasla kalın, sert, ensesini bir an için unutabilsem, kendi kendime iyi özellikleri de bulunduğunu tekrarlayabilirdim. Akşamüstü, akşama erişirken güneş evin içinde her günkü turunu attı. Bir viski içtim, bir tane daha. Sonra bir tane daha. En sevdiğim kokteyl, cin ve ananas suyu genellikle gücümü artırırdı. Bahçenin biçilmemiş çimleriyle uğraşmaya karar verdim. Şurasına burasına göz atacaktım. Bahçeyi kara hindi bağlar sarmış, Allah'ın belası bir köpek de, nefret ederim köpeklerden, eskiden güneş saati duran parke taşından taşlığa pislemişti. Kara hindi bağlar artık güneş değil, ay ışığına boyalı topçuklardı. İçtiğim cin ve Lolita içimde tepinip duruyorlardı. Şezlongları kapayayım derken neredeyse üzerlerine kapaklanıyordum. Zebra kılıklı yaratıklar sizi. Geğirdim. Bazı geğirtiler sevinç sesi gibi çıkabiliyormuş demek. En azından benimkiler öyle çıkıyordu. Bahçenin arka tarafındaki eski çit bizi komşunun çöp bidonlarıyla leylaklarından ayırıyor idiyse de bahçemizin aşağıya doğru eğimli ön tarafıyla sokak arasında hiçbir engel yoktu. Böylelikle Charlotte'un dönüşünü dudaklarımda sıkı bir numaraya kalkışacak adam sırıtışıyla izleyebilecektim. Çekilecekse çekilsin de artık şu diş. Elle çalışan çim biçme makinesiyle langur lungur ilerlemeye çalışır, ot parçacıkları batmakta olan güneşe karşı görsel bir cıvırlaşma içinde uçurken bir yandan da caddenin o bölümünü kolluyordum. Yol geniş gölgeli ulu ağaçların oluşturduğu bir kemerin altından kıvrılarak geçiyor, sonra bizim bahçeye doğru dik bir yokuşla iniyor, iniyor, karşıdaki yaşlı kötürüm komşu hanımın sarmaşıklı tuğra rengi eviyle yukarı doğru eğimli, bizimkinden çok daha bakımlı olan, bahçesini geçerek benim o anda zevkle geğirip çalıştığım noktadan göremediğim ön bahçe kapısının ardında gözden kayboluyordu. Kara hindi bağlar yavaş yavaş tükendi. Öz suyu kokusu ananas kokusuna karıştı. Son zamanlarda gelip gidişlerini farkında olmadan izlediğim Marion ve Mabel adlı iki küçük kız, ama kim tutabilirdi Lolita'nın yerini, biri bisikletini iter, öbürü kağıt bir külahtan bir şeyler yerken birazdan şıkır şıkır sesleriyle bağıra çağırıp konuşuyorlar, hem konuşup hem de bir çağlayandan dökülürcesine ani bir inişle bizim Lan Sokağı'na bağlanan ana caddeye doğru yürüyorlardı. Karşıdaki hanımın şoförü ve bahçıvanı olan Leslie adında sevimli, atletik zenci uzaktan ağzını yaya yaya gülümsüyordu. Bağırdı, yeniden bağırdı. Alkol işaretleriyle bugün bayağı çalışkan olduğumu söylemeye çalıştı. Zengin hurdacının delimsirek köpeği mavi bir arabanın ardından havlayarak koştu. Yok, Charlotte'ınki değil. İki küçük kızdan daha güzel olanı, Mabel olabilir. Ayağında şortu, içini dolduramadığı küçük sütyeni, parlak saçlarıyla, keçi ayaklı tanrılar aşkına söyleyin, su perici değil de ne bu? Sokak boyunca koşarak geri döndü. Elindeki keze kağıdını buruşturdu. Tam Mr. ve Mrs. Humbert'in bahçe kapısı önünden geçerken, kır keçisi Humbert'in görüş açısından çıktı gitti. O anda ana caddenin yapraklı gölgeli arasından portbagaj bir otomobil fırladı. Bir an gölgeler üzerinde çatlayıp kırılana kadar, kendi de gölgelikten payını alarak deli gibi iki yana sarsıldı. Sürücü dışarı çıkardığı eliyle arabasının tepesini kavruyor, hurdacının köpeği de arabanın yanı sıra koşuyordu. Şöyle bir gülümseyecek kadar zaman geçti geçmedi, gittikçe hızlanan büyük mavi otomobilin yuvaya dönüşüne tanık olduğumu anladım. Kalp atışlarım hızlanmıştı. Otomobil kayar gibi yokuş aşağı indi. Evin köşesinde gözden kayboldu. Charlotte'un yüzünü yandan şöyle bir gördüm. Benze atmıştı. En ufak bir hareket yoktu yüzünde. Birden yukarı çıkıncaya kadar gidip gitmediğimi anlayamayacağı geldi aklıma. Biraz sonra yüzünde büyük bir keder ifadesiyle Don'un odasının penceresinden aşağıya bana doğru baktığını gördüm. Basamakları ikişer üçer çıkarak odağa çıkmadan odaya girmeyi başardım. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Botticelli. Botticelli. Berthe. Brethe. Departes. Dapareze. Drom. Drome. Sherry. Serreye. Kenny. Kenneye. Mabel. Mabelle. Meryem. Mareione. Ayrım sonu sayfa 86.